Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 5. bölümüne geldik. Bu bölümün konusuna Tanrı yaşamdır diyebiliriz. İlkin Tanrı'nın ışık olduğunu gördük. Sonra da Tanrı'nın sevgi olduğunu gördük. Şimdi ise Tanrı'nın yaşam olduğunu göreceğiz. 1. Yuhanna 5. bölümün ilk 5 ayetinde imanlıların dünyaya karşı sahip oldukları zaferden söz ediyor. Dünya denildiği zaman ne kastediliyor? Kastedilen dünya ve içindeki hükümetler, kuruluşlar, bencillik, hırs, acı, hastalıklar ve günahtır. Yuhanna, Tanrı'nın çocuğu için böyle bir dünyada bile zafer kazanmanın mümkün olduğunu söyler. Başka deyişle dünya görüş açısı, içindeki hükümetler, kuruluşlar ve bencillik, hırs, acı, hastalıklar ve günah gibi şeyler Mesih imanlılarını da etkiler. Ama buna rağmen Tanrı çocuğu Tanrı'ya yakın ve Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkelerinde yaşayarak sağlıklı bir yaşam yaşamanın olanaklı olduğunu belirtir. İsa'nın Mesih olduğuna iman eden herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven herkes babanın çocuğunu da sever diyor 1. Yuhanna 5. bölüm 1. ayette. İman yolu ile Tanrı'dan doğmuş olmak doğaldır. Çünkü Tanrı yaşamdır. Ruhsal yaşam olacaksa bu da Tanrı'dan doğmakla mümkündür. İsa'nın Mesih olduğuna iman eden herkes derken de yine yaşam reisinden, yaşam başkanından söz edilir. Çünkü İsa ben yaşamım dedi. İşte birinin yeniden doğması bu şekilde olur. Yuhanna Tanrı'nın ruhundan aldığı esinle bizim Rab İsa Mesih'e sade bir şekilde iman ederek Tanrı'nın bir çocuğu olacağımızı açıkça belirtiyor. Diyor ki, kendisini kabul edenlerin tümüne, onun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisini verdi. Bunun anlamı, İsa'ya, onun kişiliğine ve yapmış olduğu işe iman etmek demektir. Eğer İsa Mesih, kendi iddiasına göre ileri sürdüğü kişi değilse, yaptığı işin de hiçbir değeri yoktur. Bakire Meryem'den doğmuş olmasının çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Dünyanın günahları için ölen bu kişi kimdir? Bu sıradan bir insan olamazdı. Çünkü sıradan insan günahlıdır ve böyle birisi başkalarının günahlarını üstlenemez. Ve hatta Tanrı'dan sonsuza dek ayıran bir ölüme gitmesi gerekir. Bu nedenle İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur diye yazdı Yuhanna. Yeniden doğmayı sağlayan iman budur. Yeniden doğduğunuzda bunu nasıl anlayabilirsiniz? Harikulade bir şey mi olur? Kendinizden filan mı geçersiniz? Belki bazıları etkileyici bir tecrübeden geçebilir. Ancak genelde pek olağanüstü bir şey olmaz. İsa'nın Mesih olduğuna iman eden herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven herkes babanın çocuğunu da sever. Rab İsa Mesih'e iman ettiğinizde yeniden doğarsınız ve Tanrı sizin göksel babanız olur. O baba Tanrı'dır ve sizin de göksel babanız haline gelir. Eğer o sizin göksel babanız ise ondan doğmuşsunuz demektir ve onu seversiniz. Ancak bu durum orada noktalanıp kalmaz. Tanrı'yı sevmekle birlikte ayrıca ondan doğmuş olanı da seversiniz. Başka bir deyişle Tanrı'nın diğer çocuklarını da seveceksiniz demektir. Yuhanna bunu daha önce de söylemişti. Dolayısıyla bu onun için yeni bir şey değildir. 1 Yuhanna 3.11'de şunu okuyoruz. Başlangıçtan bu yana işitmiş olduğumuz bildiri şudur. Birbirimizi sevelim. Rab İsa da şöyle demiştir. Birbirinize karşı sevgi beslerseniz herkes öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Tanrı'dan doğmuş olarak ifadesi çok ama çok önemlidir. Tanrı'dan doğmuş olmanın bir kiliseye ya da özel bir törene katılmış olmakla bir ilgisi yoktur. Eğer Tanrı'dan doğduysanız umarım bir topluluğa katılıyorsunuzdur. Ancak sizi Tanrı'nın çocuğu yapan şey bu değildir. Yani Tanrı'dan doğmakla kilise topluluğuna katılırsınız ama topluluğa katılmakla yeniden doğamazsınız. Önemli olan şudur, Tanrı'dan doğdunuz mu? Yeniden doğdunuz mu? Rab İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde yeniden doğarsınız ve bunun kanıtı olarak da Tanrı'yı seversiniz. sizi yaratan babamızı seversiniz ve dolayısıyla kardeşleriniz durumunda olan Tanrı'nın diğer çocuklarını da seversiniz. İnsanlara değer verirsiniz. Bu belli bir mezhebe, gruba ya da topluluğa ait olmak gibi bir şey değildir. Yeniden doğmuş olan diğer, yeniden doğmuş olanları da sever. Değerli dinleyicim, bu mektup, Yuhanna'nın açıkladığı ve kurtuluş güvencesine sahip olduğumuzu kanıtlayan gerçeklerle doludur. Bunlara ayrı ayrı bakalım. 1. Mektubun ikinci bölümünde görmüştük. Onun doğru olduğunu bilirseniz, yani Tanrı'nın doğru olduğunu bilirseniz, doğruluk yapan herkesin Tanrı'dan doğduğunu da bilirsiniz diye yazmıştı Yuhanna. Tanrı'nın çocuğu yaşamda doğru olanı yapacaktır. Bu doğru olanın ara sıra yapılan alışılmamış bir şey olduğu anlamına gelmez. Doğruluk yapmak yaşamınızın normal akışı haline gelmelidir. Ara sıra günaha düşseniz de doğruluktan ayrılmamanız gerekmektedir. 2. Mektubun 3. bölümünde şöyle okumuştuk. Tanrı'dan doğan kişi günah işlemez çünkü onun içerisinde tanrısal tohum kalır. Günah işleyemez çünkü Tanrı'dan doğmuştur. Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi burada günahsızlık söz konusu olmuyor. Tanrı'nın çocuğu günah işlemeye devam etmez. Günahta yaşamaz, ondan zevk almaz ve onu yaşamının bir parçası haline getirmez. Bir günahlının yaşam tarzı günahtır. Sürekli onunla ilgilidir ve farklı davranmasını beklemezsiniz. 3. Mektubun 4. bölümünde ise Yuhanna şöyle yazmıştı. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır ve seven kişi Tanrı'dan doğmuştur. Tanrı'yı bilendir. Bu demek oluyor ki Tanrı'nın çocuğu diğer imanlıları sever. Bu sizin gerçekten Tanrı'dan doğup doğmadığınızı ortaya koyacak bir başka testtir. 4. gerçeği de mektubun bu 5. bölümünde 4. ayette okuyabiliriz. Tanrı'dan her doğan dünyaya üstün gelir. Dünyaya üstün gelen yenge ise imanımızdır. Sevgili kardeşlerim, Tanrı'nın çocuğu dünyayı yener. 5. Yine bu son bölümün 18. ayetinde bir başka gerçek vurgulanır. Tanrı'dan doğan kişinin günah işlemediğini biliriz. Tanrı'nın oğlu onu esirger ve kötü olan ona dokunmaz. Yani Tanrı'nın çocuğu kendini şeytandan uzak tutar. Tanrı'nın çocuğunu belirten iki işaret bu bölümde bize verilmiştir. Yuhanna gerçek bir çocuğu belirleyen bazı özellikleri vurgular. Sevgi, itaat ve gerçek. Kimse bunların doğruluğundan kuşku duyamaz. Bunlar bir kişinin Tanrı'nın çocuğu olduğuna işaret eden şeylerdir. 1 Yuhanna 5 ayet 2'de şöyle diyor. Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi şuradan anlarız. Tanrı'yı sevmekle ve onun buyruklarını tutmakla. Yuhanna'nın buyruklarını derken kastettiği nedir? Bunlar eski antlaşmadaki yasalar değil. Rab İsa'nın buradayken verdiği buyruklardır. Örneğin Selanik'teki imanlara yazılan 1. mektubun 5. bölümünde 20 kadar buyrukla karşılaşırız. Örneğin her zaman sevinin, durmadan dua edin, ruhu söndürmeyin gibi buyruklar. İmanlılar için bugün geçerli olan buyruklar bunlardır. Tanrı'nın her bir çocuğu bu buyrukları yaşamında uygulamak ister. Bu onun yapmaya can attığı bir şeydir. 1 Yuhanna 5 ayet 3. Çünkü Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını tutmaktır. Hem onun buyrukları güç değildir. Onun emirleri zor ya da güç değildir. Bu Tanrı buyruklarını tutmanın zor olduğu değil, tuttuklarında yük oluşturmayacakları anlamına gelir. Yuhanna Tanrı'nın çocuğunun onun buyruklarını tutmayı isteyeceğini söylüyor. Bu onun için kesinlikle zor değildir. Bir gün kucağında ağırca bir bebek bulunan küçük bir kıza rastlayan birisi ona sormuş. Yavrum, bu bebek senin için ağır değil mi? Küçük kız şu ilginç yanıtı vermiş. Ağır değil, o benim kardeşim. Bu kız kardeşini hiçbir zaman bir yük olarak görmüyordu. Yuhanna'nın bu bölümde sözünü ettiği buyruklar severek yerine getirdiğimizde bizim için yük oluşturmazlar. Bir gün bir kasabadan tüm eşyalarıyla birlikte ayrılan bir çift başka bir kasabaya gelirler. Orada bir dükkanın önünde bir kutu üzerinde oturmakta olan dükkan sahibine sorarlar. Bu kasaba nasıl bir yerdir? Dükkancı, sizin geldiğiniz kasaba nasıl bir yerdir diye sorar. Çiftçi o çok güzeldi. Herkes birbiriyle ilgilenir, yardımlaşırdı. Ancak bu tarafta bir yere yerleşmek istiyoruz diye bilgi verir. Dükkancı, burası da aynı ayrılmış olduğunuz kasaba gibi güzel bir yerdir der. Bu söyleşinin ardından yabancı adam arabasını sürüp sokaklara dalar. Birkaç gün sonra bir başka eşya yüklü araba yine aynı dükkanın önünde durup aynı soruyu sorar. Dükkancı da ayrıldıkları kasabanın nasıl bir yer olduğunu onlara sorar. Yabancı yanıtlar, gördüğüm en adi insanlar orada. Hiç yardım etmiyorlar. Bir tek arkadaş bile edinemedik. O yüzden orayı terk ettik. Dükkancı şöyle yanıt verir. Burada aynısı var. Yabancı çekip gider. Dükkancının kasabayla ilgili iki ayrı bilgi verdiğini duyan kapı komşusu dükkancıya sorar. Neden böyle apayrı şeyler söyledin? Dükkancı yanıt verir. Bence gideceğin her yer bıraktığın yerin aynısıdır. Yerin yapısını değiştiren oraya gelen kişinin görüş açısıdır. Sen neysen gideceğin yerde o olacaktır. Değerli dostum, Tanrı'nın bir çocuğu kendine iyilik yapacak bir yeri aramamalı. Tersine kendisinin iyilik yapabileceği kişileri aramalı. Sevgisini eyleme döküp başkalarıyla ilgilenmelidir. Ne demiştir ise, birbirinize karşı sevgi beslerseniz herkes öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Eğer Rab İsa'yı ve göksel babanızı severseniz diğer imanlıları da seversiniz. Onun sevgi buyruklarına uymakta olduğunuzu bileceksiniz ve bu da size ağır gelmeyecektir. Rab İsa şöyle dedi. Çünkü boyunduruğum kolay taşınır, yükümde ağırlık vermez. Rabbi gerçekten sevmez ve ona içtenlikle hizmet etmeyi istemezseniz o zaman o sevgi yükü size ağır gelir. Yürekten sevdiğinizde ise size ağır gelmez. Değerli bir iman adamı yorumcu şu öyküyü anlatır. Hindistan'da birkaç ay kaldıktan sonra geri memleketine dönen birisi arkadaşlarıyla konuşuyordu. Söz dönüp dolaşıp Rabbin işine geldim. O zaman 5 ay Hindistan'da kalıp da geri gelmiş olan adam şöyle dedi. Rabbin işi ile ilgili olarak çalışanlarla hiç de ilgilenemem. Orada kaldığım süre içinde onlardan herhangi birine rastlamadım. Sanırım kiliselerde bu konuda harcadıkları emek boşa gidiyor. Orada bir süredir sessizce oturan yaşlı bir adam söze katıldı. Affedersiniz ama Hindistan'da ne kadar kalmıştınız? 5 ay. Oraya neden gittiniz? Kaplan avlanmaya gitmiştim. Peki hiç kaplan gördünüz mü? Evet, hem de çok. Bu çok ilginç. Çünkü ben Hindistan'da 30 yıl kaldım ve hiç kaplan görmedim. Ancak Rab için çalışan yüzlerce insanla tanıştım. Siz kaplan avına gittiniz ve aradığınızı buldunuz. Ben Rabbin işi için gittim ve o işle uğraşanları arayıp buldum. Değerli dostum, her şey ne aradığımıza bağlıdır, öyle değil mi? Bugün Tanrı'nın işiyle ilgileniyor, onun sözünü yaymaya çalışıyor musun? Bu konuda pek sonuç anlamadığını düşünenler olabilir. Ancak Tanrı sözü yayılmakta ve yürekleri, yaşamları değiştirmektedir. 1 Yuhanna 5. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Tanrı'dan her doğan dünyaya üstün gelir. Dünyaya üstün gelen yengi ise imanımızdır. Mesih imanlısının yaşamında yengi ya da zafer sözcüğünü sık sık duyduğumuzdan bunun yeni antlaşmada bu kadar seyrek görülmesi acayip gelebilir. Nedir dünyayı yenen? İmanımız. Bizi kurtaran ve koruyan imandır. İsa Mesih'e imanla Tanrı'nın çocukları olduk ve çevremizdeki dünyayı yenebilmemizin tek yolu da imandır. Yuhanna'nın daha önce de sözünü ettiği bir düşmanımız vardır. Dünyayı sevmeyin. Dünya ile ilgili şeyleri de sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse onda babanın sevgisi yoktur. 1 Yuhanna 2 ayet 15. Bunu böyle yazmıştı Yuhanna. Dünyayı sevmeyin derken neyi kasteder? Bu noktayı vurgulayarak tekrar ve tekrar açıklamalıyım ki dünyada doğal benliğe yani şeytana ait olan şeyler bulunur. Birisi şöyle demişti. İmanlılar dünyaya ait olurlarsa o zaman dünya gereğinden daha fazla olurdu. Yani bizim dünya sisteminde, dünya görüş açısında, dünya eylemlerinde hiçbir payımız yoktur. Dünyaya ait değiliz ve dünyada bulunan imanlılar olarak ona ait olmamamız gerekiyor. Dünya bizi kolayca tuzağa düşürüp tutsak edebilir. Eski antlaşmada bize yardımcı olabilecek bir benzetme vardır. Bu, Yeşu ve İsrail halkının vaat edilen ülkeye girmelerinin öyküsüdür. İlkin şunu söylemeliyim. Vaat edilen ülke cennetin bir benzeri değildir. Kenan diyarı diye bilinen vaat edilen ülkenin cennet gibi olduğunu anlatan şarkılar vardır ama bunlar Tanrı'nın sözünde öğretilenler ile uyum içerisinde değildir. Aslında Kenan diyarı imanlının burada yaşaması gerektiğini söyleyen bir durumu temsil eder. Dışarıda ruhsal bir çölde yaşayabiliriz ve zaten böyle yaşayan birçok imanlı da vardır. Onlar hayatlarından hoşlandıklarını söyleseler de çölde zevk alacak bir şey yoktur. Yani burada bir kıyaslama yapıyoruz. İsrail halkı fiziksel açıdan çölde dolaştığı gibi bazı imanlılar da ruhsal çöllerde dolaşır olabiliyorlar. Çölden geçiş bazen gerekir ama kolay değildir. Çölde bereket yoktur ancak dayanma ve imanın uygulanması vardır. Ruhsal bereketleri aldığımız yer Kenan diyarıdır. Yeşu ülkeye girdiğinde oranın insanları hemen teslim oluvermediler. Kenan diyarı imanlı hayatını temsil ettiğine göre bu durumu kendi yaşantımıza uydurabiliriz. Ruhsal açıdan Rab bize de bir ülke vaat etti. Rab ise de bize miras olarak verilen çok bereketler vardır. Bugün herhangi birimiz bizim olan ruhsal bereketlerden zevk almak istediğimizde bizim zafer kazanmamızı hiç istemeyen düşmana karşı mücadele etmemiz gerekir. Yeşu vaat edilen yere geldiğinde önünde 3 düşman vardı. Onları alt edene dek ülkeyi alamayacaktı. İlk düşman Eriha kentiydi ve bu şehir dünyayı temsil eder. Yeşu'nun ilk saldırdığı yer burasıydı. Yapmayı tasarladığı neydi? Bölgeyi ikiye bölüp birer birer ele geçirmekti. İkinci düşman Ay bölgesiydi ki bu da doğal benliği simgeler. Yeşu orayı almanın kolay olacağını sanmıştı. Eriha'dan sonra önden bir araştırma birliği yolladı. Ancak yine orada önemli bir yenilgiye uğradı. Bu durumu bir simge olarak kullanacak olursak diyebiliriz ki birçok imanlı dünyayı yenebilse de kendi benliklerine yenilirler. Başka deyişle birçok imanlı dünyasal şeylerle ilgilenmediği halde örneğin kiliseye gidip dedikodu yaparak bedenin işlerine katılıyor olabilir. Yine simgesel şekilde Eriha kentinin çevresinde borazan çalabilir ama Ay kenti çevresindeyken bunu yapamazlar. Son olarak da şeytanı simgeleyen Gibeonlu adamlar vardı. Kurnazca davranıp Yeşu'yu aldattılar. Şeytan başlangıçtan beri yalancıdır. Şimdi Eriha olayı konusunda 4. ayete tekrar bakalım. Şöyle yazdı Yuhanna. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Değerli kardeşim, eğer siz Tanrı'nın bir çocuğu iseniz dünyayı yeneceksiniz. Bu zaferi nasıl kazanacaksınız? Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diye yanıtı yine aynı ayette bulabiliriz. Savaşarak değil, iman ederek. Yeşu Eriha'yı nasıl aldı? Eriha onun önündeki düşmandı ve bu şehri alması gerekiyordu. Şehri nasıl alacaktı? Savaşarak mı? Hayır, savaşması gerekmiyordu çünkü ne yapması gerektiğini Tanrı ona söyledi. Şehre saldırmanı istemiyorum. Kapıdan girmek için özel bir saldırı yapmanı da istemiyorum. Şehrin çevresinde yürümeni istiyorum. Cepheye özel birliklerini koyabilirsin ama bunların yanında kahinleri ve ahit sandığını da koyacaksın. Ve kahinler şehrin çevresinde dönerken boruları çalacaklar ancak şehre saldırmayacaksınız. Tanrı'nın Yeşu'ya söyledikleri hiç alışılmamış bir yöntemdi. Herhalde Eriha, Erden ırmağının taşmasıyla ya da diğer yollarda gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik önlemlerini almıştı ve böyle bir saldırıya hazırdılar. Dolayısıyla kapılarını kapatıp İsrail'e karşı savunma durumuna geçtiler. Herhalde kapıdaki nöbetçi şöyle bağırmıştı, işte geldiler. İsrail'in tüm ordusu burada. İsrail kapılara yaklaştığında onları içeride bekleyen hazır bir ordu vardı. Ancak İsrailoğulları kapıya gelince yürümeye devam ettiler. Şehrin duvarlarının çevresinde yürüdüler ve bir kez yürüyüp geriye kamplarına döndüler. O gece Eriha'daki komutanların bir araya gelip İsrail'in planını anlamaya çalıştıklarından emin olabilirsiniz. Büyük bir olasılıkla kendilerini bir gün sonraki savaşa hazırlıyorlardı. Ertesi gün yine kapı nöbetçisi şöyle bağırdı: "İşte geldiler." Yine tüm güçleriyle kapıları koruma altına almışlardı. Büyük olasılıkla surların üstündeki askerler kaynar yağ ve kaynar su boşaltmaya, saldırganları oklamaya hazırdılar. Ancak İsrail böyle bir girişimde bulunmadı. Şehrin çevresinde 6 gün daha yürüdüler. O zamana dek Eriha'nın içindeki askerler herhalde çıldırmak üzereydi. Ne olup bittiğini bir türlü anlayamıyorlardı. 7. günde İsrail bir kez daha yürüdüğünde komutanlar derin bir oh çekip şöyle demişlerdi: "Herhalde artık saldırmayacaklar. Çok çılgınca bir yöntemleri var." Dünyanın görüş açısından bakarsak bunun çok acayip, değişik bir strateji olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak bu kez bekçi şöyle bağırır: "Bir dakika, bunlar geri dönmüyorlar, tekrar yürüyorlar." İsrail şehrin çevresinde 7. kez yürüyordu. Sonra ne oldu? İsrail'in kahinleri boruları çaldılar. İnsanlar bağırdılar ve Eriha'nın duvarları yıkıldığında içerideki ordu büyük olasılıkla şaşıp kalmıştı. İsrail oğulları Eriha'yı nasıl aldılar? Savaşarak mı? Hayır. Onlar Yeşu'nun değil, Rabbin buyruğu gereği şehrin çevresinde yürüyorlardı. Beni burada şaşırtan şey Eriha'nın duvarlarının yıkılışı değildir. Çünkü bu zaten arkeolojik kazılarla kanıtlanmıştır. Ancak Yeşu gibi iyi bir komutanın bu tür taktikler kullanmasıdır. Bunu Tanrı istemişti. Bu doğrudur. Ancak Yeşu yine de deneyimli bir komutan olarak buna karşı çıkabilirdi ama çıkmadı. Rab'be güvendi, Rab'be itaat etti. Yeşu neden bu taktiğe karşı çıkmadı? Bu sorunun yanıtını Yeşu'nun daha önce İsrail kampında elinde kılıç tutan birini gördüğü olayda aramalıyız. İsterseniz bu olayı siz kendiniz kutsal kitaptan okuyabilirsiniz. Yeşu kitabının 5. bölümünde bulabilirsiniz. Yeşu gidip adama, "Sen bizim taraftan mısın yoksa düşmanlarımız tarafından mısın?" diye sormuştu. Yeşu orada denetimi elinde tutanın kendisi olduğunu sanıyordu. Ancak adam dönüp yanıt verdiğinde onun doğaüstü bir varlık olduğunu anladı. Bence bu Mesih İsa'nın beden alarak dünyaya gelişinden çok ama çok önceden bedende görünmesiydi. O zaman Yeşu yüzüstü yere kapandı, ona tapındı. Gördüğünüz gibi Eriha'yı almaya girişmeden önce Yeşu asıl komutanın kendisi olmadığını gördü. Asıl yönetim komutan çadırında değil, yukarıda gökte, göksel güçlerin ve tüm evrenin komutanının elindeydi. Yeşu'ya görünen komutan şöyle demişti: "Hayır, fakat ben Rabbin ordusunun komutanı olarak şimdi geldim." Bir başka deyişle Rab Yeşu'ya şunu söylüyordu: "Bu fiziksel olduğu kadar ruhsal bir savaştır ve bu savaşın komutanı benim." Dolayısıyla komutan Yeşu buyrukları asıl komutan olan Rabbin ordusunun komutanından, Rabbin ordusunun reisinden almak durumundaydı. Asıl komutan da çepeçevre şehri dolanan Yeşu'yu anlamak zor değil. Orada olup ona neden böyle acayip bir şey yaptığını sorsaydınız size şöyle yanıt verirdi: "Evet, bu çok acayip bir şey. Ancak ben yalnızca bana söyleneni yapıyorum." Yeşu kendisine verilen emri yerine getiriyordu çünkü komutanına inanmıştı. İbraniler 11. bölümde şöyledir: "Eriha kentinin kale duvarları imanla 7 gün süreyle İsraillerce kuşatıldıktan sonra yıkıldı." Evet, surlar savaşarak değil, imanla yıkılmıştı. Bizim bundan alacağımız ders, savaşarak dünyayı yenemeyeceğimizdir. Yeşu'nun işi savaşmak değildi. Onun işi Tanrı'ya inanmaktı. O Tanrı'ya inandı ve surlar yıkıldı. Bugün imanla kurtulmuş olan bizler de eğer dünyayı savaşarak yenmeye çalışırsak yenemeyeceğiz. Kendi gücümüzle, kendi kurnazlığımızla, kendi yeteneklerimizle yapamayız bunu. Onu ancak imanla yenebiliriz.